Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerimize ve üzerinize olsun. Yine birlikteyiz, yine gündemde düşen konuları irfan gözüyle, kültür gözüyle değerlendirmiş olacağız. Ve yine her zamanki gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda beraberiz. Hoş geldiniz Abdurrahman abi.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
Hamdolsun, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz
çok
inşallah.
Şükür.
Allah iyilikler versin. Abdurrahman abi, şimdi gündem çok yoğundu. Aslında 5-6 başlık var. Fakat bu başlığın belki kaç tanesini konuşacağız bilmiyorum. Benim kafamdan geçen bir, özellikle son günlerde belki gündemi yoğun bir şekilde işgal eden, meşgul eden bir husus var. Bu da aslında sosyal medyadaki haber bombardımanı, yani bilgi kirliliği de diyebiliriz. Hatta son zamanlarda bunun önüne geçmek için birkaç yasa çıktı. Yani insanlar önce bir haberi oluşturuyorlar. Zaten oluştururken bir ön yargıyla oluşturuyorlar haberi. İşte ben bu haberi bu şekilde yaparsam topluma bu şekilde yansıyacak ve toplumda bu şekilde bir hareket meydana gelecek diye. O haberi oluşturmak ayrı bir problem. Haberi alan kişinin o haberi hiç sormadan, soruşturmadan başka topluluklara, kendi çevresindeki network'e yayması ayrı bir problem. Ve o yaydığı network'ten de her birinin o haberi algılayışı ve kendi network'lerine yayması da ayrı bir problem. Hani bir oyun vardır ya, kulaktan kulağa derken işte Ahmet'le başlarsınız, sonunda Fatma'yla çıkarsınız en sondaki insan. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Kimileri buna işte basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, düşüncemizi hiç mi ifade etmeyelim diye tepki gösterebiliyorlar ama düşüncemizi ifade ederken de başka insanların hassasiyetlerini gözetmemiz gerekmiyor mu? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
Çok teşekkür ederim. Çok netameli bir konu esasında.
Evet, haliyle.
Şu an gelinen noktada esasında biz halk tabirle suyu çıktı için gündeme geldi.
Evet.
Yoksa bu, şöyle bir daha geçmişe gidelim. Matbuat dediğimiz eski tabirle,
evet,
yazılı medyaya gittiğimizde esasında bu daha o zamanlardan beri gelen bir hikaye.
Evet.
Biraz tabii bu hem toplumsal ahlak, yani siyasetçilerin, basın yayın mensuplarının hepsinin birlikte bozacağı veya düzelteceği bir konu.
Hı hı.
Kanunla da, evet, kanunların bir etkisi vardır muhakkak ama kanun ahlakı ne kadar tesis eder?
Hı hı.
Çok tartışmalı bir.
Tartışılabilir.
Çok tartışmalı bir. Ama şöyle bir şey var. Bu yıllarca bu şekilde geldi. Şu an nasıl işleyecek, ne yapacak göreceğiz. Ama gerçekten politik de bir konu.
Hı hı.
Esasında ama.
Yani politikliğe çekildi bir anlamda aslında.
Yok, hep böyleydi.
Hep politik.
Hep böyleydi. Yani sizin demin tarif ettiğiniz işte itiraz edenler var şeyi, muhalif, hı hı, bakanlar.
Hı hı.
O muhalif bakanlar tahta oturduğunda farklı şey söyleyecekler.
Hı hı.
Tahta oturan tahttan inince farklı şey söyleyecek. Bu böyle olmuştur.
Yani herkes işine geldiği gibi mi yorumlayacak?
Tabii öyledir. Bu özellikle bir sosyolojik hadise olaylarda, hı, muhakkak şöyle bir geri gitmemiz lazım.
Tamam.
50 yıl, 100 yıl, 200 yıl, hı hı, ne olmuş diye bakmak lazım. Biz de geriye gidersek işte ta Abdülhamit dönemi, işte istibdat tartışmaları vesaire, ki işte matbaanın yaygınlaşması o döneme denk geliyor. Dergi ve gazetelerin çoğalması bir taraftan. 1800'lerin ikinci yarısından sonra. Hep bu bir şey olmuş, bir güç oyunu olmuş. Tabii ticari tarafı da var bunun. Sadece politik tarafta değil. Yani ticari rakiplerin birbirlerini kalesine gol atmak için,
hı hı,
kullandıkları bir ürünü yermek veya övmek. Akademisyenler de buna, mesela tarihimizde çok yaygın, evet, hala kayıtlar duruyor. İşte margarin. Yani margarin iyidir diye gazetelere vesaire, medyaya çıkmış akademisyenler var geçmişte.
İyi olmadığı halde iyiydi.
Yani işte bunu artık iyi olmadığını Sağır Sultan duydu, biliyor.
Ne yapıyorlar? Akademisyenlere para mı veriyorlar, yağ mı veriyorlar?
Yani işte artık o taraflarını bilmem ben. Ama sonuç itibariyle hak etmeyen bilgiyi, hı hı, hak ediyormuşçasına paylaşmak, bu bir kere başlı başına kul hakkı. Hani bizim cepheden
tam oradan bakmak
bakarsak,
istersek, evet,
bu kul hakkı. Hakkı hakikati temsil eden bir cephede yok.
Hı.
Bu güç savaşlarının, bu güç politik güç olabilir, ekonomik güç olabilir, kültürel güç olabilir, fark etmez. Bilim, kültür şeyden de bakabiliriz.
Hı hı.
Diğerini şey yapar. Tarih, senin alanın diyelim. Şimdi bir tarih şahsiyeti anlatıyor.
Hı hı.
Bir olayı anlatırken olayın içindeki söylenmesi gereken 10 cümlenin 3 tanesini çıkartıyor, 7 cümle söylüyor.
İşine gelenleri çıkartıyor.
Evet, evet,
evet.
Bir tane de ekleme yapıyor.
Hı hı. O da yorum oluyor.
O da başka bir noktaya geliyor. Farklı görüşteki tarihçi de benzer şeyleri yapıyor. O da kendi noktasında. Sonuçta kitle doğru bilgiye ulaşmamış oluyor. Evet, hocaların şöyle bir yaklaşımı da vardır. Her doğru her yerde söylenmez. Hı hı. İşte ilmin tabakaları vardır. Yani öğrenciye ilerledikçe, yukarı doğru çıktıkça bütün detay, teferruat anlatır. O eğitim metotlarıdır, tartışılır vesaire, iyidir, kötüdür. Onlar gündemimiz olmasın. Hı hı. Ama sonuç itibariyle baktığımızda gerçekten hakkı ve hakikati ama lakin fakat cümleleri kurmadan, hı hı, doğru bir şekilde anlatmak, yansıtmak önemli bir vazife.
Evet.
Yani toplumu doğru bilgilendirme. Dünyada bu işin suyu çıktı. Şöyle ki falan bir kişi çıkıyor. Bu gerçek hesap da olabilir. Fake hesap da olabilir. Adam yurt dışında yaşıyor veya Türkiye'de yaşıyor, falan ülkedeki, hı, yere,
evet,
oradan buradan bir şey gönderiyor.
Hı hı.
Ve o insan belki hiç beklemediği bir şekilde bir ithamın muhatabı oluyor. Evet. Burada canına kıyanlar mı dersiniz, evet, parasını kaybedenler mi dersiniz, itibarını kaybedenler mi dersiniz, ailesi, yuvası yıkılanlar mı dersiniz? Ha, hak eden vardır, yoktur, o ayrı bir şey.
Hı hı.
Ama bu şekilde insanların yargılanması, iki tarafı kesin kılıç diye tarif ederler. Yani hayra da yarar, şerre de yarar.
Evet.
Tabii dünya bu noktada, ilk tabirime geleyim, suyu çıkınca dünyanın her yerinde bir frene basma başladı.
Yani frene basmak aslında şöyle, insanlar bir ürünü alıyorlar, kontrolsüz bir şekilde kullanıyorlar, deyim yerindeyse. Artık bu ürün insanların temeline zarar vermeye başladığı andan itibaren de bir erk, bir güç, sonuçta insanların zarar görmemesi adına buna bir kontrol mekanizması getirmek istiyor. Yani aslında bizim o kontrol mekanizmamız bizim kültürümüzde de var zaten, irfan geleneğimizde var. Kur'an-ı Kerim'de bile ayet-i kerime var. Yani size birisi bir haber getirdiğinde onu iyice araştırın, araştırmadan ona inanmayın diye ayet-i kerime var. Sonuçta biz bu refleksimizi kaybettiğimiz için her habere inanıyoruz. Her gelen haberi doğru sayıyoruz ve bu kontrolden çıkmaya başlıyor.
Tabi o ayet-i kerime çok böyle biraz detaylı bakılırsa, İnceyekum fasikum inebe'in fetebeyyönü buyuruluyor. Yani yalan haberi getiren kişiyi fasık diye tanımlıyor.
Düzgün adam yalan söylemez zaten.
Yalan, iftira, manipülasyon vesaire, bunlar hepsi bir Müslüman şahsiyette bu diyor fasık. Yani artık günahlar, hı hı, onun için sıradanlaşmış kişi. Evet. Belki yine kendini Müslüman olarak tanımlıyordur veya biliniyordur. Hı. Ama artık günahlar onun için onun kankası olmuş. Hı hı.
Şimdi normalde günah işlerken insanın yüreği, vicdanı sızlar ya. Yani. Bu adamın artık, adamın demeyelim de bu insanın belki yüreği ve vicdanı sızlamıyor artık.
Ha, öyle olmuş.
Evet, günübirlik yapıyor.
Tabii,
evet,
tabii öyle olmuş. Mesela Türk filmleri falan vardı. Böyle mahallenin mesela dedikoducu kadınları rolleri vardır. Esasında bu hayattan bir rol.
Var, evet.
Yani bu kadın erkek çocuk fark etmiyor. Bu hayatın bir gerçeği. O onu bilgisine ona taşır, şey yapar, birine kafayı takar, boşanmalarını sağlar, evde kavga çıkartır ve bunları böyle bir
vazife bilinciyle.
Vazife bilinciyle, evet, evet, daha güzel oldu bu tabi. Vazife bilinciyle yapıyor. Yani biri ona bir kamera tutsa, hı hı, ya kardeşim sen ne yapıyorsun diye onu bir seyrettirse belki o zaman uyanacak. Ama evet, öyle bir hayat düzeni kurmuş maalesef. Tabi bu en çok bizim medeniyetimizin, kodlarımızın böyle ısrarla ısrarla ısrarla durduğu kul hakkının babası. Çünkü siz medya üzerinden süreci başlattığınızda karşı tarafın kendini müdafaa etmesi, savunması, bir şeyler geliştirmesi çok ciddi bir zaman. Ama şöyle bir şey var. Hani biz setretme, üstünü örtme esaslıyız. Ama bir adam bile bile bir kul hakkı yiyorsa, yani artık gemi azıya almış diye bir tabir var ya, o yola girmiş. Adam zalim. Adam soyguncu ve bunu artık bir hayat şekli haline getirmiş kişiyi toplum nezdinde cezalandırmak ayrı bir şey. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey.
Hı hı.
Papucu dama atıldı, buradan geliyor.
Ahiye geleneği değil, tabii, mi? Biliyorsunuz bu son zamanlarda insanların geçmişleriyle alakalı papucu dama atılmak deyimini belki birçok insan bilmeyecek.
Bilmiyordur.
Hani hile yapan bir esnaf var veya işte ayıplı mal satan veya fahiş fiyatta mal satan bir esnaf oradaki çevre esnaf tarafından tespit edildiğinde artık sen bunu yapamazsın, bu işi yapmaya hakkın yok diye papucunu bir şekilde dama atarlar ve o insan artık ifşa olmuş olur. Bir, tabii, daha da kimse ondan alışveriş yapmaz diye biliyorum.
İşte bu caydırıcılık.
Evet.
Burada bir suçun cezası kaşlar dahil tıraş edilmesi.
O da şimdi, topluma çıkacak çünkü.
Evet. Hı. Yani tabi caizse adam ampul gibi oluyor. Her tarafı kesince onu gören diyor ki ha, bu adam bu suçu işlemiş.
İşlemiş belli. Evet.
İşte adam o utançla her tarafını, orasını burasını kapatmak zorunda kalıyor. Hmm. Kapatınca ayrı bir endişe oluşturuyor.
Aslında caydırıcı olmuş oluyor bu hallere, evet, düşmemek için.
Aynen öyle, bu hale düşmemek için diyor ki aman abi diyor.
Şeyde var mı, geçmişte var mı abi, yani yalan haberi yayanın cezası diye bir ceza var mı? Günümüzde çok fazla yok çünkü haberi yayıyorsun ve ondan sonra rahat. Ondan sonra aklayana kadar akla karayı seçiyor insanlar.
Bilmiyorum ama tabii bizim tarihimizde, yani yakın tarihte özellikle politik şeyde çok kullanılmış. Ama işte söylediğim gibi ticari taraf en bilinen hikayesiyle margarin konusu. Yanlış hatırlamıyorsam birada aynı şekilde.
Evet evet, bir mesela aralar orada zararsızdır da, gibi.
Böbreğe faydalıdır.
Propagandalar yapıldı, algı çalışmaları şey yapıldı.
Muhakkak bir içeceğin bir faydalı tarafı vardır. Ama zarar fayda analizi yapalım bakalım ne çıkacak.
Evet, o tarafa girmiyorlar. Evet, yani. Zaten algının özelliği o. İşine gelen tarafı pompalıyor, işine gelmeyen tarafı da söndürüyor. Bir şekilde toplumun gözünü boyamış oluyor. Tam bu noktada abi şöyle bir bakacak olursak. Şimdi son zamanlarda büyük aile yürüyüşleri dediğimiz bazı yürüyüşler oldu. Bu yürüyüşlerin gayesi, amacı da aslında toplumumuzu ifsad eden bazı hareketlere dur diyebilmek. Bu hareketlerin propagandasına ve algısına dur diyebilmek. Yani bizim kendi kültürümüzde hani günahı işleyen kişi, günah zaten gizli köşede işlenir diye bir tabir de vardır. Yani günahı bir insan alenen işlemez. Bu kendi içinde kendi yapacağı iştir ve bunun cezası da, günahı da, sevabı da kendisine aittir. Şimdi fakat bunun ayyuka çıkması, bunun ifşa edilmesi konusunda toplumun bir rahatsızlığı var. Fakat bu medya dediğimiz, belki bu haberleri pompalayan insanlar da tam tersi toplumu ifsad etmek için aslında bu kadar günahı işleyen insanlar az olsa bile bu çokmuş gibi göstererek toplumun temeline yaymaya çalışıyorlar. Neyle yayıyorlar? İşte reklamlar vasıtasıyla yayıyorlar. Ondan sonra filmler vasıtasıyla, çizgi filmler, çocuklarımızın dimağı tehlikede. Böyle bir algı çalışması yapılıyor. Yani bir propaganda yapılıyor. İşine gelen tarafı pompalıyor, işine gelmeyen tarafı da söndürüyor. Biz buna nasıl bakmalıyız? Yani bırakın insanları yapsınlar, bırakın pompalasınlar kardeşim, izleme mi demeliyiz, yoksa gereken tepkiyi de göstermeliyim mi?
O mümkün değil. O mümkün değil. Bazen böyle kadınlarla ilgili taciz tartışma vesaire, mahkeme kayıtları şunlar mı? Böyle bakıyorum bazen. Yani gazetede çıktığı kadar. Bu arada toplumumuzun büyük çoğunluğu gazete haberlerinin yani başlık veya en fazla ilk paragrafı okuyorlarmış.
Evet.
Aşağıya okuyan yok. Ama esas bilgi aşağıda.
Gazete okuyan da kalmadı şu anda zaten.
Hayır, anlamda. Genel manada okuma. Yani belki bu haber sitesi de olabilir vesaire, aşağı doğru inmiyor. İlk şeyi alıyor, evet sıradaki geçiyor. O da esasında insanın farkında olmadan kendinin doğru olmayan bilgiyle mücehiz olmasını getiriyor. Şöyle diyelim, insan tarihi itibariyle baktığımızda bir takım hoş olmayan suç, ayıp, günah gibi tanımlanan bir sürü işlemler var.
Toplumun normu bu zaten. Evet. Yani İslam ülkesi olsun olmasın.
Yok fark etmez. Ben zaten de insanlık diye söyledim. Yani mesela iki tane örnek vereyim. Bir tanesi alkol. Bütün Latin Amerika'dan Rusya'ya böyle alkolü çok yoğun tüketen toplumlara örnek verelim. Siz bir iş yeri sahibisiniz veya bir devlet memurusunuz.
Evet.
Bir makam sahibi devlet memurusunuz. Elemanınız, çalışanınız geldi. Bayan veya erkek fark etmez, sallana sallana geldi.
Evet.
İster misiniz, istemez misiniz?
İstemem tabii ki.
Tabii. Yani bu bir genel kural.
Yani içecekse içsin ama sonuçta bu iş yerine geldiğinde.
İş yerinde bu yok.
Evet.
Size peki şunu derse, ya ben alkol reklamları seyrettim, çok hoşuma gitti, içtim içtim geldim. Ne dersin? Git kardeşim dersin. Sana izin yazdım veya şöyle, yani kabul edilmez bu.
Evet.
Yani bütün dünyanın pek çok ülkesinde ticari olarak da bulunduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu olabilecek bir şey değil. İkincisi, bayanların kıyafetleri.
Hatta çok özür diliyorum, alkol konusunda bir örnek daha vereyim. Amerika'da bu kesin bir yargı hükmündedir. Alkol içen kişinin avukatlık yapabilir ama yani o da sarhoşluğunu iş yerine yansıtmaması kaydıyla hakimlik ve yargıçlık bir şekilde yapalım.
Alkoliklik diye bir şey var. Evet. Alkoliklik, Ruslar alkaş derler ona. Alkoliklik bir hastalık gibi sayıyorlar onu artık.
Evet, alkol kullanıyorsa hakimlik ve yargıçlık yapamıyor. Bu kadar net bir çizgi çiziyorlar.
İkincisi mesela bayan kıyafetleri. Bayanların, daha yeni İngiltere'de bir bayan. Amerika'da öğretmenlerde vesaire yapılıyor
falan. Ama İngiltere kendi geleneğine, kültürüne çok bağlı. Amerika'yı bilmiyorum ama İngiltere'de yok, genelde şöyle, o kültüre bağlıdır.
Yok şöyle
çok
bir şey var.
Çok zaten açıklık, yok, saçıklık.
Şöyle bir şey var. Açıklık, saçıklık var. Onda problem
ama
yok.
Ama İngilizler biraz daha okulda kapalı
çok
gibi.
Çok fark
yani.
Ama şöyle bakın. İş yerinde.
Ha iş yeri evet. İş yeri kurallarına çok.
İş yerine geldiğinde burada insanlar dikkatini dağıtmayacaksın. Bu erkek kıyafeti de olabilir belki.
Tabii. Çok yani, dikkat ederler o bakımdan. Evet. Ceketi, yeleği, kravatı ayrı bir kültürleri var adamların.
Tabii. Evet. Şimdi bunlar genel kurallardır. Yani mesai bitimine ne yapmışı karışmazlar sana. Bizde mesaiden sonrasında karışırlar.
Doğru. Bazı restoranlara ceketsiz almıyorlar mesela.
Tabii. Bize döndüğümüzde şu anki şeye geldiğimizde dünyada esasında dikkat ederseniz politik olarak da bir sağcılık yükseliyor. Merkez sağ. Böyle sert sağ yükseliyor. Bu sert sağın yükselmesinin bir sebebi de esasında dünyadaki bu aşırı liberalizm, yani dijital liberalizm ve bireylerin de hayatlarında bu liberalizmin sonuna kadar yaşaması.
Evet.
Yani perde kalktı.
Evet. Sınır falan yok.
Tabii yani bunu bir din odaklı konuşmuyorum. İnsan odaklı konuşuyorum.
Evet.
Zaten insan odaklı konuştuğunda zaten din otomatik içinde var.
Evet.
Yani dini çünkü böyle bir kıyafet ve ibadet esasına oturtma gayreti var.
O da bir algı aynı zamanda işte.
Birilerinde kesinlikle. Evet. Hem dindarlarda var bu. Hem sekülerlerde var. Dindar tanımını kıyafet ve belli ibadetlere hasretmiş durumdalar. Dindarlar da kendilerini tanımlarken bunları yapıyorum. Ben dindarım diyor. Sık sık söylediğim bir şey var. Yani İslam dini açık büfe değildir. İstediğini al, istediğini alma. Ve aldığın şeyi işte İslam diye yansıt. Koca bir parçadır, bir bütündür. Ona ortadan bakmamız lazım. Köşeler, yanlar, üstler, altlar hepsini görecek şekilde bakmamız lazım.
Evet.
Kabul edersiniz, etmezsiniz bu ayrı bir şey. Uygularsınız, uygulamazsınız. Bu da ayrı bir şey.
Evet.
Ama yani din dezenformasyonu çok ayıp bir şey. Dindarlar içinde, sekülerler içinde gerçekten bu. Ama iki tarafta net bir şekilde söyleyeyim maalesef iki tarafta dini bir kavga aracı, bir manipülasyon aracı olarak kullanma konusunda iyiler yani. Hiç tereddütleri yok.
Evet.
Maalesef.
Toplumu dizayn
etmeye. Tabii
etme.
Toplumu burada böyle bir şey olunca toplum şu an o kadar rahat bir hale gelmiş ki. Keyfe değecek, hedonizme karşılık bulacak ne gelse eyvallah diyorlar.
Nereye kadar?
İşte bunun bir sınırı yok.
Yok sınır yok yani evet.
Bunun bir sınırı yok. Bunun sınır olmayınca bir yerde bu tıkanacak. Evet. Şimdi ne oldu mesela? Ekonomik kriz var bütün dünyada. İşte az önce seninle de beraber bazı dünyadaki ham maddelerin analizini yaptık. Burada biraz gençleri daha fazla sitem edeceğim. O hayali bir özgürlükçülük vesaire şeyi şu an bitmeye başladı. Niye?
Evet.
Ailelere dönme mecburiyeti geldi. Niye? Çünkü bir
çünkü.
Arada olursa daha rahat yaşayabiliyor. Dertleri paylaşıyorlar.
Dert dediğimizde onların anlaşılan para galiba. Ekonomik.
Yok, hayır. Hayatı şöyle tek yaşadığınızda, bireysel, ferdi yaşadığınızda her şeyle siz mücadele etmek zorundasınız.
Hayat mücadelesi derdi.
Tabii ama toplu olarak yaşadığınızda buna iyi kötü. Her şeyi ortak yaşıyorsunuz. Buna tencereyi de koyun, kıyafetinizi de koyun, okul derslerinizi de koyun, bir ruhi meselenizi de koyun, tıbbi bir konuyu da koyun bunun içerisine. Hepsine girebiliyor. Esasında dünyadaki bu kriz insanları daha çok aileye yanaştırıyor. Ama herhalde sanki böyle bir değişik bir aile oluşturma çabası var.
Evet.
Yani bu
klasik aile modelinden.
Klasik aile modelinden daha geriye gitme. Ama ben sanki hatta çekirdekten bile büyük aileye doğru dönebiliriz gibi bir görüşüm var. Çünkü dünyadaki bu kriz öyle 3-5 aylık, 1 yıllık falan değil. Yani bunu herkes görüyor. İstediğiniz dildeki analizleri okuyun. Doğrudan okursanız bu uzun. Geçmişte de böyle olmuş zaten. Meşhur buhranlar, şunlara buna baktığınızda. Belki şu tarihte başladı, şu tarihte bitti derken o tarihler bile görece. Yani toplumdaki tam yansımaları, etkisinin tam oradan kalkması ne zaman bitti o bile tartışmalı. Bu tabii insanlar özellikle şehirleşmiş insanı daha da zorluyor bu. Herkesin kendi odası var vesaire. Eskiden hatırlarsınız bir düğün olduğunda o evin bir odası genç çifte tahsis edilirdi. Hayat yine evin içerisinde devam ederdi. Yani o oda onların olur.
Odalar çoğalır mıydı yoksa mevcut oda?
Yok mevcut odadan oda. Tabii mevcut odadan bir tanesi boşaltılır.
İkinci bir yuvayı kurduğu için ikinci bir odaya
Evet ona o olana verilir.
Evet.
Zaman zaman kıza da hani iç güveysi derken oradan kıza da verilir.
Evet.
Oda. Yemek beraber pişer. Servis pişer. Tabii şöyle bu çok doğruydu. Buna kesin hemen dönelim vesaire diye bir şey söylemek zor. Çünkü bu tip doğrular biraz sosyolojik şartlar, Hı-hı. Hayatlar, coğrafya hepsi birbirine iç içe girmiştir.
Ama bunun tam tersi de yanlış. Bu tam doğruydu demek de yanlışsa bu tamamen yanlış. Hadi bırakın bunları da şehre da adapte olun, ferdi olun, özgür olun, tek olun demek de yanlış.
E tabii şimdi evet. İstanbul mesela çok göç almış bir şehir.
Evet.
Evler küçük.
Evet.
Şimdi bu hayat nasıl yansıtacaksınız? İsteseniz bile yansıtamıyorsunuz.
Evet.
Mesela Ankara, Konya'ya gel, evler büyük.
Büyük ev eşittir. Daha çok misafir alabilme
ihtimali. Daha çok misafir, daha aile, çok birlikte daha yaşama çok... Evet. Vesaire. Hatta şunu da diyelim, illa bir oda tahsil iç içe yaşamak değil. Hı hı. Yani evin kocası seyahate gittiğinde kızı veya gelin eve gelir.
Evet.
O süre zarfında evde kalır. O ev aynı zamanda onun için bir ortak yaşam alanıdır.
Evet, evet.
Çocuk hastalanır. Hı hı. Tek başına bakamaz, atlar gelir. Yani onun için aile, aile,
çok
aile.
Çok önemli yani.
Yani aile, derdi çözüldüğü bir şey. Tabii ha, ailenin içerisindeki bireylerde arıza varsa...
Yine aile içinde çözülmesi gerekiyor aslında.
Onu da İstanbul Aile Vakfı terapi edecek.
Tabii mi? her türlü danışmanlığa hazırız. İstanbul Aile Vakfı demişken sadece problem olan ailelere değil, biz aslında aile yapısının bozulmaması için çalışıyoruz ya abi. Yani evet. Bozulduktan sonra zaten birçok insan ilgileniyor. Bizim gayemiz bozulmadan daha iyi konformize etmek. Yani çok iyi anlaşan bir çift bile çok rahat bir şekilde gelip orada kendi evliliğini daha fazla konformize etmek için danışabilecek. Tam bu noktada işte biz iyiliğe doğru belki aile kurumunu korumak için çalışırken işte o dezenformasyon dediğimiz olayda da direkt olarak aileyi hedef alan o propaganda ve dayatmalara karşı da insanlarımızın sessiz kalmaması gerekiyor.
Şimdi evet. Dünyada nüfus artıyor.
Evet.
Hepimiz görüyoruz. Özellikle biz ve bizden sonrası dediğimiz böyle Orta Doğu'dan başlayıp Hint kıtası. Afrika zaten başlı başına o basmış evet. Gaza gidiyor. Evet. Tutabilene aşk olsun. Biraz burada küresel ekonomist bakanların da bir etkisi olduğu yani evliliği azaltmak.
Evlilik azalsın, aile bireyleri azalsın, vesaire. Nüfus azalsın ki kaynakları daha çok mu kullanalım?
Öyle diyenler de var ama bunun aksi de var. Şöyle bir fikir de var. Hı. Yani aksine evlilik bitince bireysel yaşam olacak. Bireysel yaşamı daha çok harcayacaklar.
Yani tüketim artsın.
Tabii. Evet. Tüketim artacak. Adam kendi evine çıkacak. O ne yapacak, bu ne yapacak. Ama birlikte yaşadığında çok affedersiniz. Çorabı yırtıksa babasının çorabını alıp o an giyip çıkabilir. Yani.
Ama ferdi yaşadığında, çorabı yırtınca yeni bir çorap almak
yeni
zorunda
kalacak. Yeni bir çorap almak zorunda. Benzer böyle pek çok şey var. Hikaye var. Şunu çok iyi biliyoruz ki buzdolaplarındaki. Yani mutfaktaki %20 telef.
Evet.
İsraftır.
Maalesef.
Yani çürür, bozulur, yiyemezsiniz, şudur budur. Hı hı. Meyve sebzesi yemeği %20, daha az diyenler var, daha fazla diyenler de var. Ama biz %20'yi esas aldığımızda, siz ayrı bir sistem kurduğunuzda yine %20
israf olacak demektir.
İsraf oluyor, bu. Yine %20'lik bir harcama sizin cebinizden çıkıyor, çöpe giden harcama. Hı hı. Baktığınızda tabii büyük bir tüketim toplumu oluşturuyorsunuz. Hı hı. Ya, toplum çalışıyor, o çalıştığını harcıyor.
Evet.
Bunu da tabii özendiriyorlar. Özgür birey vesaire. Kendi çalışıyor, kendi kazanıyor. İşte ekonomik özgürlük alanı oluşması vesaire diye. Hı hı. Hem hanımlar için hem erkekler için aynı şey pompalanıyor. Ama de burada da bir gerçekten şey var. Ticari olarak bir tuzak diyebilirsiniz.
Tuzak.
Sizi harcatıyor.
Evet.
Ha, geliri çok yüksek. Onun için bir tuzak değildir bu.
Hı hı.
Geliri yüksek de adam güzel güzel harcar. Yani o kişinin kendi hayatının getirdiği bir baht.
Tamam.
Ama aldığı maaşıyla ancak geçinecek adamı buraya doğru ittiğinizde
sonu felaket oluyor zaten onun.
Köle oluyor.
Peki abi şöyle bir şey de yok mu?
Modern köle.
Modern köle oluyor.
Tabii,
çok güzel.
Modern köle. Ama yani çünkü yaşamak için çalışmak
çalışması
zorunda.
Çalışması lazım.
O çalışmaya bıraktığında ne oluyor peki? Allah muhafaza çalmaya doğru gidebilir. İşte
Allah korusun.
Yine toplumsal düzeni bozulması noktasına. Burada ne var tabii? Burada biraz reklamcılık.
Hı hı.
Reklam ahlakı.
Propaganda, algı, pompalama işte
evet,
bu
hepsi reklam var. Reklam ahlakı ha. Diye bir şey var mı bilmiyorum ama olmalı.
Var da şu an kullanılmıyor.
Reklam fıkhı diye bir şey var mı yoksa olmalı.
Evet. Aslında ahlak dediğiniz norm zaten geçmişten beri var. Hani Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan beri var. Müslüman olsun olmasın, başka dinlerden olsun olmasın, hatta dini olsun olmasın, insanların genelinde zaten bir ahlak anlayışı var. Kimisinde az, kimisinde çok.
Doğru.
Ama şu anki duruma göre galiba bu ahlak kelimesini komple yok etme derdinde bazıları.
Tabii sınırsız. Evet.
Sınırsızlık.
Sınırsızlık, evet. Mülkiyetsizlik bu geliyor yani çok tabii böyle. Bu konulara çok uzun konular. Vaktimiz de
daralıyor galiba. Evet, başka programlarda bunu
vaktimiz sınırlı.
Aslında söyleyecek çok şey var fakat işte söylediğiniz takdirde şu oluyor. Aa işte bizi anlamıyorlar, bizi anlamamışlar. Bak bunlar da bizi anlamamışlar oluyor. Aslında anlıyoruz, anlıyorsunuz. Böyle felakete doğru son sürat giden bir şeyler var. Dur demek istiyorsunuz, bağırmak istiyorsunuz ama bağırınca bu adam niye bağırıyor diyorsunuz.
Evet, şimdi kıymetli dinleyicilerimize, seyircilerimize bir kulis arkası notu paylaşayım. Numan Bey, abi herkes politikayla ilgileniyor. Siyaset ne kadar çok seven bir toplumuz diye bir cümle.
Herkes sonra siyaset başka yapıyor. Diğer rahatsızlık duyuyor. Herkes... Ama şimdi gerçekten efendim, öyle
ama
abi.
Ama bu bizim realitemiz.
Evet. Sadece yani, bizim Anadolu topraklarının mı? Türk
yok
insanı
genel olarak genel biraz olarak. Bunu bir etnik olarak anlamayın ama yani Türklerde genel bu. Çünkü büyük 16 devlet
evet.
Daha orta halilerle ve küçüklerle daha çok daha fazla. Yani yıkma yapma
evet.
Konusunda uzmanız. Yani devlet dikmede işte bu siyaset merakı buradan geliyor.
Evet.
Kazan'a gittiğimde Tataristan'a orada muhabbet ederken iki Tatar üç parti dediler. Gülüştük ya dedim bu size Tatarları özgü zannetme dedim.
Evet.
Bizde de var dedim.
Evet.
Yani gerçekten bizde...
Düşüncemizin zenginliğinden kaynaklanıyor
yani
aslında.
Tıp, futbolcu, din adamı, esnaf, mühendis herkes bu konularda bizde fikir söylemeye, söz söylemeye
vardır,
çok
mutlaka vardır
şeydir,
yani. Evet.
Severiz.
Evet.
Bu da toplumun gerçeği. Bunu değiştiremezsiniz.
Değiştiremezsiniz.
Evet, bunu değiştiremez. Burada işte bu daha ahlaklı,
tam orada,
daha
evet.
Sınırlı, hak hukuka riayet eden noktaya getirmek
kul
lazım.
Kul hakkına riayet eden, doğru.
Bir araştırma yapmışlar. Bir isimler belirlemişler. Arayıp, efendim işte biz Ankara'dan arıyoruz. İşte Sayın Başbakanımız sizi falan bakanlığa
uygun gördü.
Evet, uygun evet. Gördü falan diye. Ciddi bir oranda sen kimsin kardeşim? Demek yerine aa öyle mi filan.
Zaten bekliyordum. Çok kare evet.
Böyle bir araştırma duydum.
Evet.
Ve gerçekten çok olabilir.
Olabilir.
Olabilir. Evet, gerçekten biz çok özgüvenli bir toplumuz.
Amin.
Noktada.
Çok da güzel.
Evet.
Ama,
ama
abi,
işte oradaki
evet.
Hak, evet. Hukuk vesaire.
Çok, çok asıl mesele bu yani.
Evet, kusur işlediğinde benim adamımsa ama lakin fakatlı cümleyle başlıyoruz biz.
Evet.
Ama benim adamım değilse, benim,
sonuna kadar hemen anında
benim akrabam, evet. Benim köylüm, benim aşiretimden, bizim ilçeden, bizim cemaatten diye artık bunu yukarı doğru futbol takımlarına kadar
evet,
götürebilirsin.
Evet, evet.
Ya dur oluyor. Acaba böyle değil mi? Ya arkadaşım işte öyle adam yapmış hatayı, bu hataya hata diyeceğiz. Bunu kasten yapmadıysa, hataen yaptıysa telafisi daha farklı olur. İnsanları mahcup edecek, rezil edecek,
evet.
Herkese aynı muameleyi görecek bir şey de zaten bizim geleneğimize
geleneğimiz
yakışmıyor.
Yok. Benim tam geleneğimiz rahatsız olduğum yokmuş. Husus bu
ama
aslında.
Toplumsal evet. Olarak şeyi düzeltme, toplumu ihya etme, ıslah etme kavramları böyle işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bana ne oluyor ki diye başlayan sizi şöyle görüyorum diye ortada söylüyor.
Evet,
veya
güzel.
Kişiyi çağırıyor, kişiye tek başına söylüyor.
Evet.
Şimdi
ifşa etmiyor.
İşte metot yani bu bakın artıyor. Daha evet. 1400 sene geçmiş 1400 sene metot değişmiyor. Yani o erdem dediğimiz şey değişmiyor.
Değişmiyor.
Bugün yine bir insanın hatasını sosyal medyadan söylemenizle telefon açıp veya direkt kendisine mesaj evet. Yapıp ya bak böyle böyle bir şey var demeniz çok farklı. Birinde
tabii.
Size teşekkür eder. Beni ikaz ettiğin için veya hayır abi öyle değil böyle der.
Ötekinde kim besler?
Ama ötekinde kızlar, kim besler? Evet, ben evet. De onun bir açığını bulayım evet, da oradan intikam alayım der.
Evet.
Onun için inşallah yaşanan süreçlerden toplumumuz, gençlerimiz bir dersler çıkartırlar. Bu noktada biraz düşünürler. Yani o ekranların sahte şey. Hepimiz ekranların muhatabıyız. Bundan kurtulabilen yok. Şimdi realiteyi de konuşalım. Ama ekransız da düşünme
evet.
Yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. O manada beynimizi demlendirirsek
eyvallah.
İnşallah daha kaliteli bir toplum oluruz.
Peki çok teşekkürler.
Biz
zaten
teşekkür
abi efendim. Bitirirken de şunu ifade edeyim. Bizim yakınmamızın sebebi şu. İnsanlar tabii ki belki güzelce birbirlerine ilişkilerde bulunabilirler ama bunu bir anormal olarak, art niyetli olarak yaptıkları takdirde de bu insanları rahatsız ediyor. Yani diyelim ki bir insan hata yaptıysa, hani biri birini bıçaklamışsa bıçakladı dersiniz. Fakat bıçaklamadı da halde o onu bıçakladı diye yalan haber yaparsanız, öbürü de işte başka suçtan dolayı değil, daha bak işte barış dediği için, huzur dediği için hapse atıldı derse bu bir algı kirliliği oluyor ve toplumu rahatsız etmeye başlıyor. Bu rahatsızlıkta dile getirince de işte rigid oluyorsunuz. Belki protesto oluyorsunuz. Dile getirmeyince bu sefer bir başka tarafta sizi korkak ilan ediyor. Arada kalıyorsunuz mesela. Her şeyin normlar, hukuklar, ondan sonra ahlak çerçevesinde geliştiği, her şeyin güzellikle belki oluştuğu bir dünya istiyoruz, arzuluyoruz.
Evet, yani aşırı politikleşme şey yapıyor tabii. Evet. Bazı şeyleri konuşmada sizi bir tarafa düşürüyor veya düşmüş gibi görünüyorsunuz. Evet. O da gerçekten...
Şu ana kadar bayağı başarılısınız abi. Tebrik öyle ediyorum. Mi? Yani 3 programdır program yapıyoruz ama hiçbir tarafa kaymadan, politikleşmeden mesajlarınızı ifade ettiniz. Bence izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz gayet istifade etti. Ben de istifade ettim.
Teşekkür Allah razı ederiz. Olsun. Ama biz de neyse şöyle bir politik bir yorum yapayım.
Evet.
Bizde politikacılar da veya parti mensupları da çok sıkı muhalefet ederler. Öyle bir an gelir ki pat o partiye geçerler. Veya başka parti kurarlar, başka bir yere geçerler bir anda.
Hı-hı.
Ya ne oldu dersiniz? O adam nasıl buraya geçti? Bunun solu sağı merkezi falan yok.
Evet.
Türkiye'de bu böyle bir genel teamüldür.
Evet.
Politikacı size bir fikri çok sıkı savunurken
ertesi gün çok tam tersini savunabilir.
Tam tersi 3 ay sonra veya başka bir farklı fikirdeki parti hop kayıver. Ya abi sen bana kızdın, bağırdın, bak şimdi buradasın.
Evet.
Gerçekten bu da ilginç bir durum. Onun için topluma söz söyleme konusunda da gerçekten ortayı bulmak lazım.
Evet. Evet.
Yani ortayı bulmak lazım.
Bu toplam bir mesaj aslında. İletişim konusunda uğraşanların da söyledikleri şu. Karşıdaki insana yarın düşmanın olacakmış gibi veya düşmanına da yarın dostun olacakmış gibi davran ki yarın mahcup olmayasın diye. Buna dikkat ettikten sonra sorun yok diyoruz.
Doğru.
Peki.
Dezenformasyon da aynı.
Evet tabii.
Yani iftira, söz taşıma, dedikodu vesaire. Biriyle böyle bir muhataplığın oldu. Adam onu öğrendi.
Hı hı.
Ve siz onunla bir süre sonra yüz yüze geldiniz. Ne kadar utanç
tabii,
verici bir tablo.
Tabii.
Ne diyeceksiniz o insana?
Evet. Onu düşünerek davranmak gerekiyor.
Tabii. Biz de tabii bu işin en üst noktası geleneğimizde, medeniyetimizde Hazreti Ayşe annemizin yaşadığı süreç.
Evet. Bir sonraki programda belki buna değinsek olur mu?
Yok. Yani, ben sadece evet, başlık olarak
önemli, bu da önemli aslında.
Bizi seyredenler, dinleyenler peki, bu konuya kendileri baksınlar.
Evet.
Her şeyi de böyle şey yapmayalım.
Abi şöyle, yeni nesil 40 dakikalık programları zaten takip etmiyorlarmış.
Öyle
hemen
mi?
Böyle işte dediğiniz gibi üst başlığa bakıyorlar, alttan devam ediyorlar. Biz de süreyi sınırlı tutalım. Bakalım bütün bahaneleri absorbe edelim. Bakalım izleyecekler mi, dinleyecekler mi?
Eyvallah.
Çok teşekkürler. Eyvallah. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun efendim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, Kültürden İrfana programındaydık. Çok güzel konulara değindik. Gündemle alakalı konuları Abdurrahman abimiz kendi gözüyle, kendi çerçevesinden değerlendirmiş oldu. Bizler de istifade ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.